Ayrım 2.
Yeni kıyafetiyle köyünden çıkmaya hazırlanan Don Quixote, yaratılışı böyle okurun gözleri önünde gerçekleşen ilk kahramandır. Kendini yarattıktan sonra sahneden inen ve yollara düşen yaratıcı şövalye, aynı zamanda sürekli kendi metnini de üretecek ve bu metni başka metinlerin karşısına koyacaktır. Ona kim olduğunu anımsatmaya kalkan çiftçiyi fena halde azarlar. Bakın saygıdeğer efendim, ne yazık ki ben Don Rodrigo de Narvaez de değilim, Mantova Markisi de, ben komşunuz Pedro Alonso'yum. Zat-ı âliniz de ne Baduensiniz, ne İbn-i Serraç, siz dürüst asılzade Senyor Kiana'sınız. Ben kim olduğunu biliyorum dedi Don Quixote, ne olabileceğimi de biliyorum. Yalnız söylediklerim değil, Fransa'nın 12 asılzadesinin hepsi, hatta meşhur dokuzların hepsi, her birinin tek tek ve hepsinin birlikte gösterdiği kahramanlıkları geçecek benim kahramanlıklarım. 10 yıl sonra yazdığı Don Quixote 2'de, Cervantes okurla oynadığı oyunlarla anlatıyı tümüyle metnin içine hapseder. Bu kitapta çevirmene de daha aktif bir rol düşer. Sözüm ona çevirmen, sürekli okurla Badincani ve ilk anlatıcı arasına girer. 2-8-10 Birinci kitabın son fiyaskosundan sonra ikinci kitabın başında Don Quixote'yi gene köyünde buluruz. Bir yandan dinlenmekte, bir yandan da yeğeni ve bakıcısının önlemleriyle şövalyelik sevdasından kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu arada ünü tüm İspanya'ya yayılmıştır. Üstelik birinci kitapta anlatılan serüvenlerin sahte devamları yazılmaktadır. Kendinin ve kendi metinlerinin tek yaratıcısı olma iddiasındaki Don Quixote'yi bunları duymak çok rahatsız eder. Salamanca'da öğretim görmüş Sanson Carrasco'yu çağırarak kulağına gelenlerin doğru olup olmadığını sorar. Don Quixote, Sancho, Sanson Carrasco birinci kitabı konuşmaya başlarlar. Bu aynı zamanda metin içinde metin değerlendirmesidir. Cervantes bu fırsatı birinci kitapta yaptığı bazı dalgınlıkları düzeltmek için kullanır. Örneğin Sancho'nun karakaçanının kaybolduğunu unutması ve Sancho'nun eline geçen yüz altını ne yaptığını söylememesi gibi. Ayrıca kahramanlarımız Sancho ve Don Quixote birinci kitapta her şeyin anlatılmış olmasına da burkulurlar. Çünkü serüvenlerinin içinde bilinmesi işlerine gelmeyenler vardır. Yanguaslardan yedikleri dayaklar, Sancho'nun battaniye ile altı okka edilmesi gibi. Münasebetsiz meraklı öyküsünün kitapta yer almasını tümüyle Seyit Hamid'in kaprisine bağlarlar. Sırf canı çektiği için uyusa da uymasa da kitaba katmıştır bu öyküyü Badincani. Roman karakterlerinin yazarlarına karşı ayaklandıkları bu bölüm tam bir üst kurmaca oyunudur ve sonradan Pirandello'nun altı karakter yazarını arıyor ya da belki Ahmet Mithat Efendi'nin müşahidat gibi yapıtlarına ilham kaynağı olacaktır. Ayrıca Sancho Panza'nın ağzından kitabın birinci kısmına okurun tepkisini de dinleriz. Halk zat-ı âlinizi zır deli, beni de en az o kadar sersem kabul ediyor. Asilzadeler zat-ı âlinizin asilzadelik sınırları dışına çıkarak don lakabı aldığınızı, üç bağ kütüğü, iki dönüm arazi, sırtınızda bir çulla şövalyeliğe kalkıştığınızı söylüyorlar. Şövalyelerse küçük asılzadelerin özellikle pabuçlarını isle parlatıp siyah çoraplarını yeşil ipekle onaran silahtar asılzadelerin kendileriyle rekabete girmelerini istemediklerini söylüyorlar. Don Quixote'nin yazarın bir ikinci kısım planlayıp planlamadığına ilişkin sorusuna Sanson olumlu yanıt verir. Oysa o ikinci kısım zaten o anda okuduğunuz kısımdır. Hapsedildiğimiz metinsellik içinde sanki merkezcek bir kuvvetin elinde bir metinler ve oyunlar girdabına sürükleniriz. Sancho'nun El Toboso'da Dulcinea'yı aramasıyla Salamanca'da Sanson Carrasco'yu araması arasındaki fark nedir? böyle bir fark var mıdır? Bu arada anlatının duraksamaları sıklaşmış, sahte yazarlar, anlatıcı, çevirmen, Badincani daha aktif ve oyunbaz bir ilişki içine girmişlerdir. Don Quixote ise ciddi kaygılar içindedir. Yaşamını kaleme almış olan tarihçi acaba dürüst bir yazar mıdır? Yoksa o da düşmanı büyücülerle işbirliği halinde midir? Anlatıcının ona düzdüğü övgüleri hak eden biri midir? Yoksa bir yerde Allah'a dua ederken başka bir yerde Katolik bir Hristiyan olarak yemin eden üç kağıtçının biri midir? Burada işleri daha da karıştırmak için araya çevirmen girer ve çelişkili gibi görünen bu iki ayrı yemin için pek de ikna edici olmayan bir açıklama getirir. Bu müthiş hikayenin yazarı, her şeyi olduğu gibi gerçekten bir nebze olsun ayrılmadan, bir şey ekleyip çıkarmadan, kendisine yalancı diye yapılabilecek suçlamalara aldırmadan yazmıştır. İyi de etmiştir. Çünkü gerçek incelse de kopmaz ve zeytinyağının suyun üstüne çıktığı gibi daima yalanın üstüne çıkar. İkinci kitabın ilk önemli serüveni Sancho ve Don Quixote'nin Dulcinea'yı bulmak üzere El Toboso'ya gitmeleridir. Bu yolculukta Sancho zor durumdadır çünkü Dulcinea'yı görüp konuştuğuna dair evvelce uydurduğu yalanların ortaya çıkmasından korkmaktadır. Sonunda tek çıkar yolun yalanlarına devam etmek olduğuna karar veren Sancho Panza, ilk gördüğü köylü kızını Don Quixote'ye Dulcinea diye yutturarak bu işten yakasını sıyırmaya çalışır. Metinsellikte tümüyle yitmiş Don Quixote ise tombul, çirkin ve kaba köylü kızını bir prenses olarak, yani gerçekte olduğu gibi görememesinin şanssızlığını düşmanı büyücülere atfederken, kız katırından düştüğü zaman yerden kaldırmak üzere yanına yaklaştığında duyduğu ağır sarımsak kokusuna bile kulak asmaz. Duyuların askıya alındığı bu kurgu dünyasının bir sonraki misafirleri, Rönesans'ın en popüler kurgu türünün ustaları tiyatrocular olacaktır. Bu yanılsama üstadlarının işlevi, adım başı karşımıza bir ayna koyup insan hayatındaki olayları canlı olarak bize göstermek olarak, yani kelimesi kelimesine Aristoteles'in mimesis kavramına göre tanımlandıktan sonra izleyen serüvende Cervantes bu munis yanılsama açısını genişletir. Mimetik ayna metaforu yerini yaşamı değil, durmaksızın kurgusallığı yansıtarak çoğaltan aynalar metaforuna bırakır. Çünkü tiyatrocuların hemen ardından Don Quixote'nin karşısına zırhına aynalar nakş olunmuş, aynalar şövalyesi kılığındaki Sansón Carrasco çıkacaktır. Sözüm ona amacı Don Quixote'yi teke tek dövüşte yenip köyüne dönmeye zorlamaktır. Ama beklediğinin aksine yenilen kendisi olur. Bundan sonraki serüvenlerde Dük ve Düşes'in şatosunda baş döndürücü bir hız kazanacak Don Quixote'luk oyunlarıdır. Dük ve Düşes'in şatosunda sırf bu soyluların can sıkıntısı geçsin diye düzenlenen Don Quixote'luk senaryoları giderek aşağılayıcı, anlamsız şakalara dönüşürken, kitabın baştan beri izlediği yanılsama-gerçeklik çatışması ekseni de yerini yalnızca yanılsama eksenlerine bırakır. Delice de olsa Don Quixote'nin savunduğu şövalyelik ahlakı Dük ve Düşes'in oyuncağı haline gelir. Don Quixote'nin ikinci seferinin son seferi olacağını sezmeye başlarız. Çünkü Don Quixote'luğun getirdiği bu aynalar labirentinden tek çıkış yolu Don Quixote'luğun terk edilmesiyle olabilir. Nitekim Don Quixote bu ikinci seferden köyüne üçüncü kez döndüğünde aklı başına gelir. Don Quixote değil, iyi yürekli Alonso Quijano olarak ruhunu teslim eder. Don Quixote'yi bir daha sefere çıkamamak üzere köyüne döndüren, onunla bu kez Beyaz Ay Şövalyesi kılığına girip çarpışan Sansón Carrasco'dur. Bu başarısıyla övünmeye kalktığında Don Antonio ona şöyle cevap verir. "Ah beyefendi," der Don Antonio, "dünyadaki en hoş deliği uslandırmak istemekle bütün dünyaya vermiş olduğunuz zarar yüzünden Tanrı sizi affetsin." Don Quixote'nin uslanmasının faydası, asla çılgınlıklarının verdiği zevk kadar büyük olamaz. Bunu anlamıyor musunuz beyefendi? Bu elbette okurun sesi, okurun itirazıdır. Yazar Cervantes, Badenjani ve okurun da kitaptaki son diyaloğudur. Hangi okur istemez ki Don Quixote ve Sancho Panza'nın Don Quixote'luklarını daha bir bu kadar okumayı? Ama yazar buraya kadar demiştir ve bunu demek onun yazarlık önceliğidir. Don Quixote sadece benim, ben de onun için yaratıldık. O yapabildi, ben yazabildim. Sadece ikimiz birbirimizle beraber olabiliriz. Benim yiğit şövalyemin kahramanlıklarını kaba yontulmamış deve kuşu tüyüyle yazmaya cüret eden, bir daha cüret etmeye kalkabilecek, sahte tortesiyaslı yazar bozuntusuna rağmen. Bu onun omuzlarının taşıyabileceği bir yük, onun donuk hayal gücünün harcı değil. Olur da kendisiyle tanışırsan söyle ona, Don Quixote'nin yorgun, artık çürümüş kemiklerini mezarında rahat bıraksın. Ölümün bütün yasalarını çiğneyip onu eski Kastilya'ya götürmeye kalkmasın. Gerçekten üçüncü bir sefere çıkmasına imkan olmadan, boydan boya uzanmış yatmakta olduğu mezarından onu kaldırmasın. Bu son yazar-okur diyaloğuyla Cervantes'in gerçekleştirdiği bütün kurgusal ironilerin sonuna geldiğimiz doğrudur. Ama tam bu noktada tarihin ironisi başlayacaktır. Çünkü Cervantes ne derse desin, geçen 400 yıl bize onu izleyen romancıların Don Quixote'yi mezarında rahat uyumaya bırakmaya hiç de niyetli olmadıklarını kanıtlamıştır. Don Quixote kim bilir kaç kez ete kemiğe bürünüp, Fielding, Stern, Lennox, Austen, Dickens, Stendhal, Dostoyevski, Flaubert, Mark Twain gibi yazarların, liste uzatılabilir, romanlarında karşımıza dikilmiştir. Kurmaca olarak Don Quixote. Don Quixote'nin birinci kitabının son kısmı bütün karakterlerin toplandığı bir handa geçer. Buradaki hancı da en az diğerleri kadar renkli bir karakterdir. Üstelik bir miktarda Don Quixote'luk bulaşmıştır bu hancıya, çünkü şövalye romanlarındaki olayların gerçek olduğuna inanmaktadır. Hancının bu tür kitaplardan oluşan bir de küçük hazinesi vardır. Rahibin ısrarıyla asma kilitli eski bir valiz içinde sakladığı kitapları getirir. Bunlar Trakyalı Don Sirongilio, Hirkanyalı Felix Marte, Büyük Komutan Gonzalo Fernandez de Cordoba'nın öyküsü ve Diego Garcia de Paredes'in hayatıyla bir de el yazması olarak saklanmış olan Münasebetsiz Meraklı'nın hikayesidir. İlk iki kitap abuk sabuk şövalye romanlarındandır, sonuncusu bir sonraki bölümde okuyacağımız öykü, yani elimizde tuttuğumuz metnin bir parçasıdır. Üçüncüsü ise Cervantes'in yazdığı bir öykü olup metin dışı bir gerçeğe göndermedir. Kısacası böyle bir metin gerçekten vardır ve elinizde tuttuğumuz kitabın yazarı tarafından yazılmıştır. İşte Don Quixote'nin en kayda değer yanı, bir yandan yukarıda sözünü ettiğim türden metin içi oyunlarla ilerlerken, bir yandan da metin dışı toplumsal ve tarihsel gerçeklerle bağını sürdürmesidir. Anlatıcı, çevirmen, Badinjani üçlüsünün oluşturduğu yazar karakterlerin yanı sıra, okura sık sık bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak, asıl yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın varlığı anımsatılır. Bu anımsatmaların en bilineni, birinci kitabın 6. bölümündeki kitap yakma eylemindedir. Don Quixote'nin ruh sağlığını korumak için onun kütüphanesinde titiz bir incelemeye giren ve zararlı buldukları kitapları yakılmak üzere seçen berber ve rahip, belirli bazı kitapları korumak üzere bir kenara ayırırlar. Bu kitaplardan biri de Cervantes'in platonik bir pastoral romans olarak yazılmış ama henüz tamamlanmamış La Galatea'sıdır. Peki yanındaki bu kitap ne? Miguel de Cervantes'in La Galatea'sı, dedi berber. Cervantes benim çok eski arkadaşımdır. şiirden çok talihsizlikte tecrübeli olduğunu bilirim. Kitabı yenilik bakımından fena sayılmaz. Ancak başlangıçta kendine koyduğu hedefe ulaşamamıştır. Yazacağını vaat ettiği ikinci bölümünü beklemek gerek. Belki bu düzeltmeyle şimdilik kendisinden esirgenen hoşgörüyü elde edebilir. Bu arada evinizde saklı dursun sevgili dostum. Cervantes'in yukarıdaki alıntıda rahibe söylettikleri bildiğimiz kadarıyla tümüyle otobiyografik gerçeklerdir. Cervantes 1547 yılında orta sınıf bir ailenin 7 çocuğundan biri olarak doğdu. Babası doktordu. Fakat pek hesap kitap bilmediği anlaşılan, bilse de düşük geliri ve 9 kişilik ailesiyle iki yakası bir türlü bir araya gelmeyen Rodrigo de Cervantes'in çareyi borca girmekte, borçlarını ödeyemediği zaman da bir şehirden diğerine göçmekte bulduğu anlaşılıyor. Esirin hikayesinde esirin babası da böyle hesap kitap bilmeyen bir adamdır. Bir de Don Quixote'nin Sancho ve Gines de Pasamonte dışında hiç kimseye borç ödememekteki inadı, acaba hayalde olsun borç yüzünden çok mihnet çeken babasının intikamını alma arzusu mudur? Bu yüzden Cervantes'in çocukluğu İspanya'da bir şehirden diğerine dolaşarak geçer. Sevilla'da bir Cizvit okulunda okuduktan sonra ailesiyle Madrid'e gelir. Burada üniversiteye devam ederken çağın büyük hümanisti Erasmus'un öğrencilerinden López de Hoyos'un öğrencisi olur. Birçok Cervantes'çinin onun Rönesans'ta Erasmus hümanizmasının son temsilcisi, Don Quixote'nin ise deliliğe övgünün son izleksel dönüşümü olduğunu söylemeleri boşuna değildir. Gerçekten de Don Quixote'nin Dulcinea del Toboso'ya olan platonik aşkı, sırf gezgin şövalyelerin aşık olması zorunlu olduğu için aşığım. Aşıksam ahlaksız aşıklardan değil, nefsine hakim platonik aşıklardanım. Zayıfı savunmak ve zorbayı cezalandırmaktaki diğergem kararlılığı, Rönesans hümanist geleneğinin önde gelen değerleridir. Üniversiteden sonra zamanın sanat ve edebiyat merkezi İtalya'ya giden Cervantes, daha sonra İspanya ordusuna katılacak ve İspanyol donanmasıyla İnebahtı Savaşı'nda savaşacaktır. İtalya ve İnebahtı Don Quixote'ye askerlik mi, kalem mi yararlıdır tartışmalarıyla yansır. Ayrıca bu tartışma, Rönesans'ın önemli bir ikilem olarak gördüğü siyasi etkinlik mi, düşünürlük mü yararlıdır tartışmasıyla da örtüşür. İnebahtı Savaşı'ndan aldığı yaradan ötürü sol eli felç olan Cervantes, üzerinde üstlerinden aldığı taltif mektuplarıyla kardeşi Rodrigo ile birlikte İspanya'ya dönerken Türk korsanlarına esir düşer. Mektuplar korsanlara onun önemli biri olduğu izlenimin verdiği için fidye almak amacıyla 5 yıl esir tutulur. Bu 5 yıllık esaretten sonra onu bir Yunanlı satın alır. Birkaç başarısız kaçma girişimini tam 12 yıl sonra kurtarılarak vatanına dönüşü izler. 32 yaşına gelmiştir ve artık başarı ve ün istememektedir. Önce oyun yazarlığı ve pastoral romans türünü La Galatea'da dener ama beklediği üne kavuşamaz. Bu arada Catalina de Salazar ile mutsuz bir evlilik yapar, La Mancha'da yerleşirler ve Cervantes küçük bir mübayağa memuru olarak çalışmaya başlar. Bu sırada emanetindeki paraları kullandırdığı bir banker batınca zimmetine para geçirmekten hapse mahkum olur ve Sevilla hapishanesinde yatar. Yaptığı küçük usulsüzlükler yüzünden bir kez daha hapse girer 1602 ve 2 yıla yakın bir süre yatar. Don Quixote'nin birinci kitabının önemli bir kısmını bu sırada yazdığı düşünülür. Gines de Pasamonte'nin hapisteyken yazdığı kitap buna bir atıftır. 1605 yılında Cervantes unutulmuş bir asker, hayatın sillesini yemiş bir küçük memur, başarısız bir edebiyatçı yani bir desticado sayarken kendini, Don Quixote'nin yayımlanması ve bir anda İspanya'da, kısa süre sonra da Avrupa'da, en çok okunan kitap haline gelmesiyle paraya olmasa da üne kavuşur. Cervantes'in Don Quixote'nin çeşitli baskılarından hemen hemen hiç para kazanamaması, o yüzyılda henüz önü alınamamış korsan yayıncılık yüzündendir. Gerek İnebahtı Savaşı'ndan sonra esarette, gerekse La Mancha'ya yerleştikten sonra hapishanede geçirdiği yıllar, Don Quixote'de Cervantes'in özgürlüğe verdiği özel önem ve değerin nedenidir kuşkusuz. Diğergam Şövalye'nin kürek mahkumlarını serbest bırakmasının sebebi, bunların zorla istemedikleri bir yere götürülüyor olmalarıdır. Esirin hikayesinde esir, birlikte yakalandıkları Don Pedro Aguilar'ın kurtulduğunu duyunca şöyle der: "Ona bağışladığı lütuflar için Tanrı'ya şükürler olsun. Bana sorarsanız yeryüzünde insanın kaybettiği hürriyetine kavuşması kadar büyük bir mutluluk yoktur." Ayrıca esir kendi öyküsünü anlatırken Türk efendisinin şerrinden kurtulabilen bir başka esirden söz eder. Bu esirin adı Saavedra'dır. Bu adam hürriyetine kavuşabilmek için o insanların hatırında uzun yıllar kalacak olan şeyler yaptığı halde sahibim ona asla sopa vurmadı. Zamanımız olsaydı o askerin yaptıklarını size anlatırdım. Benim hikayemden çok daha eğlenceli ve şaşırtıcı bulurdunuz. Özgürlük izleyi Don Quixote boyunca sık sık karşımıza çıkacaktır. Sancho'nun özgürlük uğruna sonunda kazandığı valilikten vazgeçmesinden tutun da, Ricote'nin öyküsüne ve Don Quixote'nin özgürlük üzerine çektiği son nutka 2.63 kadar bu izlek her vesileyle sürdürülmüştür. La Mançalı yaratıcı asılzade Don Quixote'nin hiç değilse başlangıçta çağın şövalye romanlarını hicvetmeyi amaçlayan bir kitap olduğunu biliyoruz. Bu hicvin hedefi İspanya'nın edebiyat sahnesi olduğu kadar özel tarihsel konumudur da.